Artisan Podcast.
Ben Levent Kurnaz.
Ben Erhan Aksoylu.
Bu podcast'ta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız.
Merhabalar, ben Ahmet Erhan Aksoylu.
Ben de Levent Kurnaz.
Bu hafta 7. podcast'imizde karşınızdayız. Burada ilk başta hemen bir hatırlatma yapalım. Bu podcast'te de iki tane figürü referans olarak alacağız. Bu figürleri WhatsApp grubumuzda takip edebilirsiniz. O figürleri görebilirsiniz kolaylık açısından. Şimdi bugünkü figürümüz, bir de şöyle bir şeye karar verdik. Geçen podcast'te biliyorsunuz hidrojenin renklerinden konuştuk. Daha sonraki konularda karbondioksitin tutulması, karbondioksitin değerli ürünlere çevrilmesi gibi konuları siz istediniz ama bu daha böyle açıklamaya yönelik bir podcast'ti geçen haftaki hidrojenin renkleri. Bir ikinci açıklamaya yönelik podcast'i peş peşe koymak istemedik. Daha güncel bir konuyu, aslında güncelliğini kaybetmeyen denilebilecek bir konuyu araya koyalım. Daha sonra karbonla devam edelim diye karar verdik Kurnaz'la. Burada ilk figürümüz, yani üstüne konuşacağımız ilk figürümüzde figürün verdiği bize kişi başı gayri safi milli hasılayla kişi başı elektrik tüketiminin bağlantısı. Burada önemli olan asıl nokta, düşük kişi başı enerji tüketimi olan ülkelerin yüksek kişi başı gayri safi milli hasılayı üretemiyor olduğu. Kişi başı gayri safi milli hasılanın enerji tüketimiyle birlikte yükselmekte oldu. İlk bakışta doğrusal gibi görünüyor ama doğrusallığı hafifçe kaybediyor. Kurnaz'ım, sen onu konuşmuştun.
Ya şu anda henüz dünyadaki hiçbir ülke bir maksimuma ulaşmış değil. Yani gittikçe daha yüksek kişi başı milli gelir ve daha yüksek enerji gibi hareket ediyor ülkeler. Ama bu grafiğe baktığımızda şöyle bir his geliyor. Yani ne yaparsanız yapın, maksimum kişi başı kullanabileceğiniz enerji sınırlı gibi. Yani bir noktada bu iş, kişi başı şu kadar kullanıyorsunuz ama artık korkunç paranız var noktasına gelecek. Yani enerji sınırlı, para gittikçe artacak gibi duruyor bu grafik.
Orada grafiğin hafiften platoya doğru gidiyor olduğu, yani doğrusallığı hafif hafif kırmaya başladığı, özellikle bizim gelişmiş dediğimiz ülkelerde, en tepede işte Norveç var, İrlanda var, kişi başı olduğunu tekrar hatırlatalım. Bu toplam değil, kişi başı. Yoksa toplamda gayet tabii ki mesela enerji tüketiminde Çin'i falan görüyoruz, Amerika'yı görüyoruz. Fakat alt grup ülkelerde, yani enerji tüketimleri düşük olan ülkelerde hakikaten gayri safi milli hasıla kişi başı oldukça düşük olan ülkeler. Şimdi buradaki daha az enerjiyle daha çok katma değer üretelim o zaman noktasına gelindiğinde çok innovatif, çok özgün ve yeni ve yüksek etkinlikli teknolojilere, üretim teknolojilerine doğru gidişin ancak bunu mümkün kılabileceği, bunu vurgulayabiliriz. Ama tabii ki bu teknolojilerin devreye alınması da o kadar hızlı olmuyor. Yani bugün elinizdeki telefonun modeli senede 3 defa 4 defa değişiyor. Hangi markada olursa olsun, ister bir marka alın ister diğer büyük markayı alın, hiç fark etmiyor. Hatta 3-4 defa yılda yenilemezlerse ne oluyor, bunlar geri mi düşüyor falan diye düşünüyorsunuz. Fakat enerji katma değer üretimi bağlantısını çarpıcı şekilde değiştirecek teknolojilerin genel kullanımda yaygınlaşma hızı o kadar yüksek değil. Hiç düşünüldüğü gibi değil yani.
Tabii burada bir de şu geliyor. Şimdi sırf cep telefonundan verdiğin için örneği, cep telefonuna geri gidecek olursak, yani mesela aynı grafiği son 10 senede çıkan akıllı telefonlar için de çizmek mümkün. Yani kaç para ve ne kadar elektrik tüketiyor? Aynen.
Ve evet, muhtemelen gene aynı grafik çıkacak karşımıza.
Muhtemelen.
Daha ucuz olanlar daha az enerji tüketiyorlar. Daha pahalı olanlar çok daha fazla enerji tüketiyorlar. Bu da esasında enerji verimliliğinin istediğimiz kadar gelişmediğini gösteriyor dünyada.
Gayet tabii. Bir de mesela yine cep telefonu örneğinden gidelim. Cep telefonları tabiri caizse işte ne kadar akıllanırsa, ne kadar daha çok kapasiteye sahip olurlarsa, bu sefer onlarda daha hızlı işlemciye gereksinim oluyor, daha parlak ekrana gereksinim oluyor. İster istemez enerji tüketimi de artıyor. İstediği kadar etkin panel koysun, istediği kadar etkin işlemci koysun, istediği kadar iyi pil koysun, hiç fark etmiyor. Cep telefonunu elinize aldığınız zaman sıcaklığını hissettiğiniz anda enerji uçuyor demektir. Öyle disk kurmaz.
Bir de tabii şu tarafı var bu resmin. Bu grafiğe baktığımızda hani lineer gitmiyor. Bu bir, evet, plato yapacak sonunda dememizin arkasındaki sebep de bu. O plato esasında enerji verimliliğinden gelecek.
Gayet.
Yalnız baktığımız zaman daha hala lineer gidiyor gibi görünmesinin,
aynen,
sebebi enerji verimliliğinde alınması gereken korkunç bir yol olmasını, evet, gösteriyor bize.
Ama biz enerji verimliliği odaklı olarak ürün üreteceğimize, bu ürünler böyle şıkır şıkır görünsün, çok kolay reklamı olsun ve çok kolay satılabilsin odaklı ürün üretildiği için bütün dünya çapında global olarak biz bu lineerliğin plato yapmasını daha çok bekleriz gibime geliyor. Ne diyorsun Kurnaz?
Tabii çünkü amaç o değil şu anda.
Amaç
yani,
o değil, evet.
Enerjiyi daha fazla üretelim, daha fazla üretelim, daha fazla üretelim ama bunun bir de milli gelire, yani kişi başı milli gelire yansıması var.
Tabii. Şimdi burada şunu da belirtmekte fayda var. Mesela bu grafikte enerji tüketiminden söz ediyoruz. Bunu sevgili dinleyicilerimiz hiç unutmasınlar. Tüketilen enerjinin elbette bir de üretimi var. Şimdi bu grafikten yola çıkarsak eğer, sizin tükettiğiniz enerji arttıkça tabii ki bu üretileceği için ürettiğiniz enerji de artıyor. Eğer enerji artışı, enerji üretim artışıyla sizin ürettiğiniz katma değerin artışı arasında daha henüz doğrusal giden bir ilişki var ise,
bunu tekrar et.
Bunu tekrar edeyim.
Biraz daha açık olarak anlat.
Açık olarak anlatayım. Şimdi sizin elektrik tüketiminiz var ise bu tüketilen elektrik mutlaka üretiliyor. Üretilmeyen bir şeyi tüketemezsiniz. Elektrik üretimiyle o zaman sizin yarattığınız katma değer arasında, çünkü katma değer de gayri safi milli hasılayı oluşturuyor, bir bağlantı var ve bu grafikte bu bağlantının henüz daha lineer olduğunu gösteriyor. Şimdi o zaman bu bağlantıyı aklımızda tutarsak gayri safi milli hasıla kişi başı, bunu arttırdığınız zaman ister istemez enerji üretimini arttıracağınızdan, enerji üretimi yükselmişken eğer dünyanın sürdürülebilirliğine zarar vermemek istiyorsanız bu ürettiğiniz artmış enerjiyi mümkün olduğu kadar düşük karbon emisyonlu olarak ya da emisyonsuz olarak üretmek zorundasınız. Bu da teknolojik transformasyonu gerektiriyor. Yani üretilen enerjiyi düşük karbon üreten ve düşük karbon emisyonuna sebep olan veya eğer sizin prosesiniz hala karbon üretiyorsa bu üretilen karbonu emisyon haline gelmeden tutan teknolojileri kullanmanız gerekiyor. Burada tabii şu soru ortaya çıkıyor. Onu da Kurnaz daha önce konuşurken belirtti. Üretilen karbonu diyelim tuttuk Kurnaz.
Ne yapacaksınız?
Ne yapacağız? Evet, senin fikirlerini dinleyelim.
Şimdi bunu uzun vadede bir yerde saklamanın güvenilir bir yolu yok.
Doğru.
Yani hiçbirimiz kendi evimizin altında bir depoda bunu saklamayı düşünmeyiz. Çünkü sıcak olursa ölürüz. Böyle bir problem var bunda. Sızacak olursa gene aynı problemlere sebep olur. Onun için karbonu bir yerde saklamak, bunu
ileriki podcastlarda konuşacağız. Boş verin, öyle bir hikaye yok.
Yani çok özel koşullarda mümkün ve Türkiye bunlara sahip değil.
Ya dünyada bile çok az yani.
Dünyada tabii çok az.
Şimdi dolayısıyla bunu kullanmak gerekiyor. Yani iki yolu var bunu kullanmanın. Ya işimize yarayan bir şeyler yaparız bundan ya da tekrar enerji üretiriz.
Evet.
Şimdi bu konunun üstadı Erhan. Anlat bakalım.
Orada senin söylediğin bir şey var. Onu ileriki podcastlerde anlatacağız. Karbonun tutulma metotlarını, ne tip teknolojiler kullanılıyor, bu teknolojiler kullanıldıktan sonra tutulan karbon nasıl ekonomik değere sahip ürünlere çevriliyor diye, ama kurnazın burada vurguladığı bir şey var. Mesela 50 gigaton karbon. Bunu tuttuk. Ne kadarını çevirebiliriz kurnaz? Hepsini çevirebilir miyiz? Onu söylemiştin.
Şimdi bir kere gigatonu bir iyice anlamak gerekiyor. Gigaton, evet, milyar ton demek.
Evet. Bayağı
dünyada
büyük yani.
Her taraftan, yani sizin arabanızın egzozundan da, ne bileyim Çin'deki termik santralin bacasından da, bizim Çorlu'da kumaş boyayan fabrikanın bacasından da karbondioksit çıkıyor.
Hepsi.
Yani bir noktadan değil, çok çeşitli yerlerden çıkıyor. Şimdi bu 50 milyar tonu ne kadarını çeviririz çevirsek? Bana göre anca %10'u bile bulmaz kullanabileceğimiz. Yani %1 mertebesinde.
Yani 50 milyar tonun, hadi diyelim 1 milyar tonunu aldık, başka bir iş için kullandık. 49 milyar tonu gene de atmosfere kalacak. Şimdi burada tabii ben kurnazdan daha iyimserim. En azından hani karbonu tutarız, yakıta çeviririz, yakıtı tekrardan enerjiye çeviririz, böyle bir döngüye sokarız gibi de düşünülebilir. O zaman bu tutulan karbonun bizim utilization dediğimiz değerli ürünlere çevrimi daha yüksek oranlara çıkar, ama mutlak ki bunun sınırı var. Yani bunun ekonomik fizibilitesine bakmak lazım. Ondan sonra onun ekonomik fizibilitesine uygun karbon fiyatlandırmasını bütün dünya ölçeğinde sağlamak lazım. Bu da tabii ki gitgide çok zorlaşıyor.
Hocam daha önce ne lazım bu işi? Yani yakıta çevirmek için daha önce ne lazım?
Daha önce enerji lazım.
Enerji lazım.
Enerjiyi, yani onu anlatacağız tabii yani.
Ama onu anlatmazsan en önemli kısmı bu.
Gayet tabii. Orada şunu anlatacağız gelecek podcastlerde. Bir tane bu ufacık bir bölüm vereyim şöyle 30 saniyede. Bir tane kömür bazlı bir elektrik santraliniz var ve bu santral karbon tutulmasız 100 birim elektrik üretiyor diyelim. Ve bu 100 birim elektrikten de 100 birim karbon çıkıyor. Biz bu karbonu tutmak istiyoruz. Karbon tutucuyu koyduğunuz zaman tekrar 100 birim aynı miktarda elektriği veriyor olmanız için o üretim tesisinin 130 birim elektrik üretiyor olması lazım. Çünkü 30 birimini karbon tutma ünitesi yiyecek. 130 birim elektrik üretmek için ürettiği karbonun 130 birim olması lazım. Bunun da %90'ını tutsa %10'u sadece 13 karbonu emisyona çıkartıyor. Fakat buradaki yakıt tüketimi gayet tabii ki artıyor. Yani 90-100 emisyon yerine belki 13 emisyon yapıyor. Fakat tükettiği yakıt 100'den 130'a çıkıyor. Bu aslında çok önemli bir, nasıl söyleyeyim, paradoks gibi bir şey. Onu detaylı olarak tartışacağız. Şimdi biz ikinci bir grafiğimiz var. Daha güncel bir grafik. Onu hemen bulalım. Kurnaz'dan üstünde konuşmak için. Evet Kurnaz'cığım, şu grafiği bir anlat. Bu Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2024 raporundan.
Evet, diyor ki 2019-2023 yılları arasında atmosfere verdiğimiz ekstra karbondioksit 2500 milyon ton olacaktı. Ama diyor biz rüzgar kullandık, güneş kullandık, nükleer kullandık ve bunu 1000 milyon tonun altına düşürdük diyor.
Aşağı yukarı 800 milyon tona düşürdük.
Evet, yani şu anda elimizde olan güneş, rüzgar ve nükleerle ciddi bir kazanç sağlıyoruz. Ve bunlar olmayacak olsa durumumuz çok çok daha kötü olacaktı diyor Enerji Ajansı.
Evet, şimdi burada ben bakıyorum en çok karbon azaltımı Yani carbon emission mitigation denen İngilizce'de. En çok karbon azaltımı fotovoltaikten gelmiş, güneşten gelmiş. Daha sonra rüzgar yatırımları, daha sonra da nükleer. Nükleer burada diğerlerine göre çok küçük değil mi Kurnaz?
Nükleer küçük çünkü nükleeri yapabilmek zor. Yani dünyada evet pek çok ülke şu anda çılgınlar gibi nükleerin peşine düştü. Evet. Ülkemiz de dahil olmak üzere. Yalnız nükleer çok pahalı. Yani güneşi biliyorsunuz PV dediğiniz şu anda herhangi bir alışveriş sitesine girdiğinizde cep telefonunuzu şarj edebilecek kadar enerji üreten bir güneş paneline hani makul fiyatlara satın alabiliyorsunuz. Hatta evinizin tamamının elektriğini üretecek panelleri makul fiyatlara alabiliyorsunuz. Rüzgarda biraz daha zor. Yani biraz daha büyük sistemler gerekiyor rüzgardan enerji üretebilmek için. Ciddi yatırım lazım. Onun için rüzgar ikinci. Ama nükleere girdiğiniz zaman nükleer 10 milyar larca dolar gerektiren bir yatırım. Onun için de pek çok ülke buna girmekte oldukça yavaş kalıyor çünkü para yok ortada. Ancak Google gibi, Amazon gibi işte Amerika'nın büyük teknoloji şirketleri, özellikle yapay zeka üretenler ve yapay zekayı kullananlar yavaş yavaş nükleere doğru dönüyorlar. Hatta bunların içerisinde bir tanesi biliyorsunuz Three Mile Island hafifçe erimişti. Ondan sonra kapatılmıştı. O nükleer santrali tekrar açmaya çalışıyorlar. Onu yapamıyorlar. Ondan sonra bu küçük nükleer reaktör dediğimiz teknolojiye yönelmeye başladılar. Yani öyle dev nükleer reaktörler değil, biraz daha küçükçe nükleer reaktörlere. Çünkü daha ucuz ve daha kolay. Dolayısıyla dünya şu anda ana yatırımını bu yöne doğru çeviriyor.
Burada şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında nükleer biraz kaçınılmaz görünüyor. Çünkü nükleer aynı zamanda kesintisiz enerji üretiyor. Bu fotovoltaik ve şeyden farklı olarak rüzgardan. Çünkü bunlara İngilizce'de rüzgar ve fotovoltaiğe flow limited deniyor. Yani flow limited, akış limitli. Rüzgar da öyle. Mesela güneş ışığı da olmadığında, akmadığında akşam fotovoltaik de üretemiyor. Bunlar akış limitli. Dolayısıyla akış limitsiz olan ve karbon emisyonuna neden olmayan enerji üretim tesisi dediğinizde nükleer ortaya çıkıyor. Fakat şurada da bir şeyi belirtmek isterim. Nükleerin de karbon emisyonu hani yoktur denir ama birincisi enerji efisiyensi düşüktür nükleerin. Kurnaz öyle değil mi?
Ama yani bu konuyu etkileyecek bir faktör değil.
Değil. Yok. Ama enerji efisiyensi düşükse ısı dışarıya atıyor ve o soğutmada çok büyük miktarda su buharlaştırılıyor. Tabii ki bunu nükleeri konuşurken sizin dikkatinize sunacağız. Bu da önemli bir nokta.
Ama suyun buharlaştırılması burada ciddi bir ya çok fazla nükleer savunucu oldum burada maalesef ama yani su var bir sorun değil şu an için.
Ama diğer suyu da çok ısınmış olarak kaynağına döndürüyor. Orada
yani buradaki sorun yani o suyun sıcak su olarak kaynağına döndürülmesinin ekosistem zararı.
Yani o açıdan baktığın zaman suyun kalitesini değiştiriyorsun aslında.
Elbette.
Sıcak.
Elbette. Ama yani bakın şimdi burada
zararın hangisi az ona bakmamız lazım.
Hangisine bakarsak bakalım. Yani rüzgara, güneşe, nükleere, termodinamik olarak şeyden, karbondan ya da doğalgazdan ürettiğimiz elektriğe. Bunların hepsinin zararı var.
Hepsinin zararı var.
İdeali bunların hiçbirini üretmemek. Hatta en iyi enerji, yani sıfır zararlı enerji kullanmadığımız enerjidir. Her zaman bunu söylüyoruz. Dolayısıyla enerji verimliliği en kıymetli olan. Ama biz insanlar olarak hiçbir zaman enerji verimliliğini en öne almıyoruz. Yani tamam baba 20 sene eksi teknoloji olsun ama çok az enerji tüketsin demiyoruz hiçbirimiz. En son teknoloji en yüksek enerji tüketen. Arabalarda da aynısı, telefonlarda da aynısı. Biz bu düşünce yapısına sahip olduğumuz müddetçe bu problemi çözmenin ikinci yollarına bakıyoruz. İşte onun için nükleer konuşuyoruz, rüzgar konuşuyoruz, güneş konuşuyoruz.
İnsanın karşısına termodinamik çıkınca çok zorlanıyor Kurnaz'cığım.
Maalesef.
Yenemeyeceğini bildiğin bir şeyle oynadığın için.
Ama şimdi şöyle, tabii onun için de çok ciddi bilim bilmek gerekiyor.
Tabii ki.
Yani Trump'a soracak olsan adam muhtemelen havadan enerji üretmenin bir yolunu ben biliyorum, mutlaka siz de öğreneceksiniz der.
Gayet tabii, yanında Alan da var.
Evet.
Mutlaka biliyorlardır. Evet, biz bu haftalık müsaade istiyoruz. Sağlıcakla kalın diyoruz. Tekrar Özge'mize ve Artizan gruba teşekkür ediyoruz. Çünkü şimdi biz kaydımızı göndereceğiz. Onlar seslerimizi düzeltecekler, jingle ekleyecekler falan. Daha dinlenir hale getirecekler. İki tane kelin sohbetini. İyi günler diliyoruz.
İyi günler, görüşmek üzere.
Ben Levent Kurnaz.
Ben Erhan Aksoylu.
Bu podcast'ta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız. Artisan Podcast.